Merhaba sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz, yine birlikteyiz. Güzel bir İstanbul sohbeti bizi bekliyor. Umarım hazırsınızdır. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle, ben Hülya. Biz ayrılan süre içinde Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci'yi ağırlayacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün geçen hafta başladığımız konunun devamını getireceğiz. Osmanlı'da sohbetten, özellikle kış mevsiminde biraz daha gecelerin uzun olması sebebiyle yapılan sohbetlerden konuşmuştuk. Buna hangi ikramlar eşlik ederdi diye konuşurken kahvede kalmıştık. Daha bitirememiştik bile, doğru hatırlıyorsam eğer.
Evet, evet. Şimdi Şark dünyasının en mühim içeceklerinden birisi kahvedir. Diyeceksiniz ki sadece Şark'ta mı? Doğuda da, batıda da böyle, Avrupa'da da böyle. Fakat Avrupa'nın kahveyle tanışması bizden daha sonra ve biraz da bizim vasıtamızda olmuştur. Rivayete göre Viyana kuşatmasında bizim ordunun geri çekilirken orada bıraktığı kahve çekirdeklerinden Viyanalılar ilk defa kahveyle tanışmışlar. Ve ondan sonra dünyanın kahve kültürü en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi Viyana'dır.
Kafeleriyle meşhur.
Kafeleriyle meşhurdur. Tabii kafe kahvesi, kahveden esası kahve olan bir mekandır. Bu da tabii aynı zamanda sadece bir eğlence mekanı, gidip insanların kahve içtiği, dinlendiği bir mekan değil. Aynı zamanda sohbet ettikleri, entelektüel havayı yaşattıkları, birbirlerinden bilgi ve görüş alışverişinde bulundukları bir yer olmuştur. Bunu niye söyledim? Kahvenin böyle bir hususiyeti var.
Bizde de öyle.
Evet. Kahve insanların sohbet etmesine, birbirlerine karşı fikir ve bilgi teatisinin bulunmalarına yardımcı oluyor. Bunun sebebi belki biraz da kahvenin yapısındadır. Kahvenin insanı rahatlatıcı, gevşetici, dinlendirici, zihnini açıcı bir hususiyeti var. Onun için eskilerde dervişlerin, yenilerde talebelerin kahveye çok rağbet etmesinin sebebi de budur. Derviş dediğiniz az uyur, çok zikreder, çok ibadet eder. Talebe dediğiniz az uyur, çok ders çalışır. Her ikisinin de müşterek yönü az uyuması gerektiğidir ve aynı zamanda zihninin açık olması, sinirlerinin gevşemesi. O sebeple kahve Şark'ta ve Garp'ta çok tutulmuştur. Ve kahvenin, kahve alışkanlığı insanlık tarihinde hep müspet neticeler doğurmuş bir alışkanlık olarak bilinir. Her ne kadar doktorlar fazla kahve içilmesini pek tasvip etmemekle beraber, kararında, her şey zaten kararında güzel, kararında kahve içmenin sıhhate çok faydalı olduğu söyleniyor.
Yani şimdi iki fincan için diyorlar günde.
Evet. Hatta eski Türkler o kadar yaygındı ki, kahve eski Türklerde o kadar rağbetliydi ki, seyyahlar diyor ki Türkler hasta oldukları zaman, burada tabii kastedilen Türkler Osmanlı Türkleridir. Kastedilen zaman 17. 18. asır ve 19. asır. Türkler hastalandıkları zaman kahve içerler. İyileşmezlerse vasiyetnamelerini yazar ve beklerler diyor.
Yani doktora gitmez de.
Yok, yani artık kahvenin de iyi edemeyeceği bir hastalık insanı götürür.
Ölümcüldür. Evet. Demek
böyle bir abartılı da olsa kahvenin ehemmiyetini vurgulayan tespitleri var yabancı seyyahların.
Bir de tabii nasıl içildiği, nerede içildiği, hangi şekilde içildiği ile ilgili de tespitlerde bulunmuşlar. Şimdi de öyle. Hala bir sosyal statü sembolü. Hangi fincanla içiyorsunuz? İçtiğiniz fincana nereye bırakıyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde bizim başımızdan geçti. Bizim başımıza geldi. Mırra ikram ettiler. İçtikten sonra masaya bıraktı eşim. Dediler ki bu köyün ağası sen misin? Şaşırdık biz de, bizim böyle bir kültürümüz yok. Mırra içildiğinde mırra elden alınır, ele verilirmiş. Sadece köyün ağası masaya bırakırmış. Dolayısıyla ben bu köyün ağasıyım demekmiş. Ve masaya bırakılan mırra da ya altınla dolu olurmuş ya da mırrayı dağıtan kişinin düğününü yaparmış ağa.
Evet, şimdi bu kahvenin pişirilme şekilleri Şark'ta, Garp'ta farklı. Şark'ta da farklılıklar var. Arapların arasında yaygın olan mırrayla bizim alıştığımız Türk kahvesi arasında fark var. Zaten çok nadir şeyde bizim ismimiz var. Bunlardan bir tanesi de Türk kahvesidir. Bütün dünyada şimdi biraz Grek kahvesi diye biliniyorsa da o da Türklerden alınmadır. Yani Yunanlılar tanıtmaya belki vasıta oluyorlar şu anda. Yoksa Türk kahvesi adı, Türk lokumu.
Ama adı Türk lokumu, evet, Türk kahvesi.
Türk kahvesi onlar olarak meşhurdur. Şimdi Türk kahvesinin pişirilmesi daha farklı. Mırra adı üstünde. Mırra acı demektir Arapça. Hatta ettekrarı mürrün velevken ettekrarı dürrün velevkane mırran derler. Bir şeyi tekrar etmek inci gibidir. Her ne kadar acı da olsa. Mır acı. Mürru safi diye bir ot vardır. Bundan elde edilen bir yağ Hristiyanlar için çok makbuldür. Mürru safi, acı manasına. Burada da mırra acılaştırılmış demek. Kahve kaynatılır, süzülür, kaynatılır, süzülür, kaynatılır, süzülür. Mırra ondan sonra elde edilir. Mırra berraktır. Bizim kahve gibi telveli değildir. Fakat fevkalade acıdır. Evet. Ama öyle bir acılığı vardır ki bunun. Yani insan içtiği zaman ağzında kekremsi, fakat ondan sonra gittikçe hoş gelen bir tat bırakır. Ondan sonra mırraya alışanlar mırra içmekten vazgeçemezler. Araplar her yemekten sonra mutlaka mırra içerler. Birkaç kere içenler vardır. Her baba yiğit birkaç kere içemez. Çünkü neredeyse kafayı buldurur çok içilirse. Misafire mutlaka mırra ikram edilir. Dediğiniz gibi mırra küçük kulpsuz fincanlarda ikram edilir. Dibine konur. Bizdeki fincanlardan daha küçük fincanlara konur ve dibine. Şaşırırsınız, hiç bilmiyorsanız size niye bu kadar küçük ikram edildi diye içince anlarsınız. Yani onun daha fazlasını içmek zaten kabil değildir. Mırrayı elinize tutarsanız ben artık içmeyeceğim demektir. İkram edeni iade ederseniz ben tekrar içmek istiyorum demektir. Söylediğiniz gibi eğer önünüze koyarsanız bu ancak şeyh denilen kabile reislerine mahsustur. Ve o mırrayı ikram edene yüklü bir bahşiş manasına gelir. Türklerde kahve sadece muhtevası itibariyle sevilmemiş. Sadece zihni açtığı için, sinirleri gevşettiği için sevilmemiş. Sadece sohbeti arttırdığı için sevilmemiş. Kahveye hürmet edilmiş.
Neden? Az bulunduğu için olabilir mi?
Az bulunduğu için veya kahve bir sosyal aktivitenin esas unsuru veya onun görünüşteki vasıtası olduğu için kahve ikram etmek bir ritüele bağlıdır. Bu biraz da şarklıların adetidir. Şarkta her şey ritüellere, merasimlere tabidir. Öyle pat diye her şey şarkta olmaz. Konuşma, birbirine gitme, gelme bile hep bir merasimledir. Biz şimdi Amerikan filmlerine çok alıştığımız için bize onlar daha natürel, daha tabii geliyor ama şark kültüründe her şey merasimledir. Herkesin yeri vardır, oturacağı yer, yemek, yani şarkın kendine göre bir görgü kuralları vardır. Kahve ikramı da bir ritüeldir. Çinde çay böyledir. Yani
Japonya'da
Çinde çayın bir dini ritüel olarak ikram edildiğini biliyoruz. Yani en ince teferruatına kadar tespit edilmiş. Hatta hususi çayhaneler var biliyorsunuz. Bizde de hususi kahvehaneler var. Evet. Avrupa'daki kafeler bunun bir benzeridir ve çok benzeridir. Her ne kadar kahve aynı şekilde içilmiyorsa da Avrupa kafeleriyle Osmanlı'daki kahvehaneler birebir aynıdır. Burada da entelektüeller otururlar, toplanırlar, konuşurlar. Kahve bahane. Diğerinde de entelektüeller yazar, çizer takım oturur, sohbet ederler. Kahve bahanedir. Kahveye çıkmak bizde, kafeye gitmek onlarda. Kahve içmek için değil. Eşle dostla bir araya gelmek, görüşmek içindir.
Şimdi de öyle.
Şimdi de öyledir. Şimdi de öyledir. Madem ki gelmişiz fani cihane, kahrımızı çeksin bu köhne hane. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane demiş şair. İş orada muhabbet. Belki ondan kahve ikramı öyle rastgele pişirilip de verilen bir şey değildir. Eski Osmanlı kibar evlerinde kahveyi ile vazifeli olan hususi hizmetçiler vardır. Sarayda da kahveciler vardır.
Tek işi kahve pişirmek mi?
Evet, işi kahve pişirmek ve ikram etmektir. Kahveci, kahveci başı, kahveci yamakları, kahveci ustası. Tabii kahve alınıyor o zaman çekirdek halinde. Usulünce kavruluyor. Usulünce kavrulmazsa kahvenin tadı güzel olmaz.
Yağını bırakmaz.
Evet. Ondan sonra onun çok güzel kavrulduktan sonra çekilmesi lazım. Miktarı kafi çekilmesi lazım. Az çekilirse pütür pütür ağza gelir. Çok çekilirse topak topak olur. Usulünce çekilmesi lazım. Ondan sonra usulünce pişirilmesi lazım. Şimdi biz ocaklarda pişiriyoruz. Eskiden böyle ocaklar yoktu.
Makineleri bile var.
Makineleri bile var şimdi. Mangal üzerinde pişer. Çünkü kahvenin ağır ağır pişmesi kaydedir. Kahvenin suya usaresini vermesi ve köpüklü olması için. Bu bir iştir. Kahvenin hususi kahve cezveleri vardır. Büyük ibrik şeklindedir. Çok yapılırsa bundan yapılır. Az yapılırsa bizdeki cezveler şekliyle yapılır. Ayrı fincanları vardır. Düşünün, Türk kahvesinin içildiği fincandan başka hiçbir şey içilmiyor. Evet. Ve su bardağıyla meyve suyu da içilir. Hatta içki bile içenler içiyor. Hı hı. Ama kahveyle, kahve fincanıyla yalnızca kahve içiliyor. Çay içilmez, Nescafe içilmez, süt içilmez. Düşünün, fincanı bile ayrıdır. Bu fincanların eskiden zarfları olurdu. Hı. Sanatın en güzel numuneleriydi bu kahve zarfları. Zarfların içinde verilir. Bu kahve piştikten sonra bunu kahveci ustaları ikram ederler. Güğüm şeklindedir malum bunlar. Kahve tepsisinin üzerinde fincanlar vardır. Yakında pişirilir kahve soğumaması için. Sıcak olması esastır. Kahveci ustası misafirin önünde diz çöker. Tabii o kimden başlayacağı bellidir. Diz çöker, sağ dizini yere koyar, sol dizini diker. Sırtında havlusu vardır, kolunda havlusu vardır pardon. Elinde kahve ibriğiyle kahveyi doldurur. Ama kahveyi o ikram etmez. Diğer kahveci ikram eder. Yani iki kişi en az,
sunum için
bulunur. Bir kişi de pişiren üç kişidir. Saraylarda, kibar konaklarında böyledir. Değilse bile, tek kahveci varsa bile, tek kahveci yine bu şekilde bir adeta çok kıymetli bir şey, bir şövalye ünvanı veriyormuş gibi misafire kahveyi ikram eder. Toplarken de bardaklar aynı şekilde bir merasimle toplanır. Kahvenin içişi bile bir adabı var. Kahvenin önünde su verilir.
Lokum önden verilir. Mi yanında mı içilir su?
Kahvenin yanında verilir. Hı hı. Lokum önünde verilir. Ve lokumu yutar. Ağzında başka bir tat kalması ortadan kalkar. Sadece tatlı tadı olur. Kahve umumiyetle sade içilir. Hı hı. Şekerli kahve içmek köylülere veya hanımlara mahsus bir hafiflik kabul edilir. Yani kahve acı olduğu için ancak onlar fazla etkilendikleri için böyle içerler denir. Su da kahvenin yanında olur. Çünkü kahve içerken boğazda bazen telvesi kalır. Su bunu izale eder. Böyle bir merasimi var kahvenin. Elbette ki çayın henüz hayatımızda yaygın olmadığı bir devirden bahsediyoruz. 16. asır kahvenin Türkiye'ye girişidir. 17. asır sonları Avrupa'ya gidişidir. Hayatımızda çok ciddi bir yer tutmuş. İlk zaman ulema arasında mücadele konusu bile olmuş. Kahve içmek caiz mi değil mi? Çünkü fahım mertebesine varmış bir şey yemek içmek uygun değildir. Fahım kömür demektir. Yani yanmış. Ama daha sonra ulema bunun yanmadığını, sadece kavrulduğunu görünce kahvenin içileceğine fetva vermişler. Kış gecelerini bilhassa, ama her zaman kahve bizim evlerimizin, iş yerlerimizin vazgeçilmez bir içeceği olmuştur.
İnsanlar birbirine kahve içmeye giderler.
Yani kahve hakkında atasözleri vardır. Çay içmeye gitmezler. Çay yok çünkü. Çayın bize gelişi 93 Harbi sonrasıdır. 1877 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Kafkasya muhacirlerinin getirmesiyle biz çayla tanıştık. Rusya çayı biliyordu. Çay Çin'den Rusya'ya geliyor. İngilizler Hindistan vasıtasıyla tanımışlar. Biz çok geç tanıdık. Öyle bir tanıdık ki ama bütün hayatımıza girdi ve çay önce İstanbul'da, daha sonra Şark'ta, daha sonra İstanbul'da, sonra bütün Anadolu'da en çok kullandığımız içeceklerden birisi oldu. Kış akşamlarında tabii en mühim içeceklerinden birisidir. Şimdiki gibi demlikte değil, semaverde demlenir. Her evde semaverler vardır, kömürlü semaverler. Bu semaverlerde çay demlenir. Hem çay daha lezzetli olur, hem uzun müddet sıcak kalır. Çünkü kahvenin ve çayın sıcak içilmesi adettir. Soğuk içilmesi adet değildir.
Hatta ikram sırasında bile soğumasına çok fazla müsaade edilmiyor.
Edilmez. Evet. Ama kış gecelerinin yegane içeceği kahve ve çay değildir. Hı hı. Boza ve sahlep kış gecelerinin vazgeçilmez içecekleridir. Bunlar çok eski.
Şimdi çay ve kahve her mevsimde içildiği için belki kış deyince boza ve sahlep ilk anda.
Boza ve sahlep kış dışında zaten içilmez. Hı hı. Yani şimdi boza belki bozacılar vasıtasıyla yazın da içilebiliyor. Şimdi artık bazı şeylerin rolü kalmadı. Çocuktum ben de bir eve gitmiştik, kuru fasulye pişmiş. Evin beyi kızdı. Yani yaz günü kuru fasulye mi pişer, kışın ne yiyeceğiz? Çünkü kışın sebze olmaz mı fazla?
Kuru baklagiller
yenir. Onu hatırlıyorum. Yani demek ki yemeklerde bile bu aranıyor.
Hala da var.
Mesela yazın turşu yenmez. Hı. Adet değildir. Kışın yenir.
Yeniyor tabii de. İnsanlar kuru fasulye, nohut pişirmeye başlıyor.
Pişirmeye başlarlar. Havaların soğumasına neredeyse bu endekslenmiş dediğiniz gibi. Şimdi bu boza ve sahlebin de yeri öyle. Sahlep sıcak, boza serin içiliyor. Her ikisi de biri sütten, birisi süt ve sahlepten, birisi arpa ve buğdaydan elde edilen bir içecektir. hakkında çok münakaşalar olmuş bir içecektir boza. Çünkü boza çok lezzetlidir, çok besleyicidir. Kendine mahsus bir içecektir. Fakat tehlikeli bir içecektir.
Neden çünkü kaynaklanır
belli tehlikesi? Bir müddet beklendiği zaman kolayca mayalanır ve içinde alkol teşekkür eder. O zaman İslamiyet'e göre içilmesi haram olan içkilerden birisi olur. Ama bu vesveseye mahal yok. Öyle ben bir iki günde olmaz. Yani oda sıcaklığında bozayı açık bırakın veya bir şeye serin. Yani bir hafta belki sürer onun ekşimesi. Öyle hemen ha deyince ekşimez. Tadında bir miktar ekşilik vardır ama alkolden değildir.
O içindeki herhalde şeyden, mayadan kaynaklanıyor.
Bundan dolayı vaktiyle çok münazaralar olmuş. Ulemaya sormuşlar, ulemaya anlatmışlar. Ulema demiş ki aman demiş bu kadar içecek şey varken boza neyimize? Hatta tabire bile girmiştir. Yani bozacının şahidi şıracı diye bir tabir de vardı. Çünkü şıra da aynı şekilde yaz içeceği olmakla beraber bir müddet o da kalırsa içinde alkol teşekkül eden içeceklerdendir. Şıra yaz içeceğidir mesela. Boza kış içeceğidir. Ama buna rağmen çok tutulmuştur. Hususi bozacılar vardır. Ekserisi Makedon asıllıdır, Rumelilidir bozacıların. Zaten bozanın bu kadar yaygınlaşması da onların vasıtasıyla olmuştur. Onların muhacir olarak gelişinden sonra ama yok değildi. Ondan önce de vardı. Çünkü Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında bir 16. asırda boza ile alakalı münakaşalara rastlıyoruz. Boza çok eski bir içecek. Çok eski bir içecek. Ve evlerde yapılır.
Ve faydalı bir içecek aslında. Evet.
Çok da faydalı bir içecektir. Evlerde yapılır boza.
Enteresan.
Evet. Benim çocukluğumda boza yapan çok hanım vardı evlerde.
Ben bir kere yapmayı denedim.
Zahmetli bir iş.
Çok zahmetli bir iş.
Çok zahmetli bir iş ve tutmama ihtimali de var. Yani o zaman da içilmiyor. Yani onun kıvamını tutturmak çok zordur. Ama eski kadınların alışa alışa yapa yapa bazı şeyleri tanıksıyor, alışkanlığı bakıyorsunuz. Çok zor yiyecek içecekleri bir onlar kolayca yapıyorlardı. Benim çocukluğumda boza evlerde yapılırdı. Salça evlerde yapılırdı. Tarhana evlerde yapılırdı, un tarhanası. Reçel evlerde yapılırdı. Dışarıdan böyle bir şeylerin alındığı vakiydi. Yoğurt evlerde yapılırdı.
İmkan da herhalde yoktu. Yani imkan bir şeye yoktu. Sahip olmak isterseniz.
İmkan da yoktu ama imkanı olanlarda da bu adetti. Yani zengin ailelerde dışarıdan reçel almayı düşünmezlerdi.
İmkan yoktu derken hani bir şey satılacak ki siz onu alacaksınız. Yani
bu kadar yaygın değildi. Evet.
Ancak bir birisiyle anlaşacaksınız. Evet. Evinize gelecek. Sizin için o pişirecek ama gene evde yapılacak.
Havleleri de vardı. Tabii öyle evler de biliyorum. Yani yardımcıları, hizmetkarları veya bir hanımdan yardım isteyerek gelip bunu yaptı. Yani düşünün kendi yapamadığı halde o zaman bunları yaptırırlardı. Çünkü tabii gıdalar o zaman çok rağbetteydi. İnsanlar piyasada paketlenmiş gıdalara pek itibar etmezlerdi. Bisküviler, gofretler, efendim hazır çorbalar, konserveler bunlar adet değildi. Bunlar bekarlar için, bunları yapamayacak kimseler için mevzubahisti. Hiçbir ailede konserve yenmezdi. Hazır çorba hiç içilmezdi. Vardı ama bunlar bisküvi keza herkes evinde bir şeyler yapardı. Ama zaman içinde artık mesela lokantada kimse yemek yemezdi. Lokantada yemek yemek ancak bir hususi günü tesis etmek, kutlamak veya çalışan birisi için, hanımı olmayan, evi olmayan birisi için normal karşılanırdı.
Var mıydı lokantada?
Lokanta vardı. Çok şehirde lokanta yoktu. Doğrusunu isterse ben Anadolu'da çok gezdim. Çocukluğumda da pek çok şehirde, vilayet merkezinde doğru dürüst yemek yenecek bir lokanta ve yatılacak bir otel yoktu.
İhtiyaç yok çünkü. İhtiyaç yoktu.
Biraz da imkan meselesiydi. İmkan fakir şehirler, Anadolu şehirleri çok fakirdi. Anadolu'da birkaç vilayetin dışında zengin, kendine yeten şehir yok denecek kadar azdı. Onlarda bile doğrudur bulunmazdı. İstanbul'da bile çok otel bulunmazdı. Yani İstanbul'da bile o zaman bu şimdiki meşhur otellerin hiçbirisi yoktu. Tek tük oteller vardı.
Sirkeci'de
oteller vardı. Nişantaşı tarafında otel. Taksim'de oteller vardı. Otellerde tabii kalite olarak fark ederdi. Her otelde kalınmazdı. Otel de bulunmazdı. Turizm sirkülasyonu bu kadar çok değildi zaten. İhtiyaç yoktu. Bir de insanlar rağbet etmezdi. Hiç kimsenin aklına hadi bu akşam gidelim lokantada yemek yiyelim. Öyle bir şey gelmezdi.
Bir de otele ihtiyaç duyulması için bir şehre gittiğinizde orada size sahip çıkacak, evini açacak kimsenin olmaması.
Zaten böyle bir yere gidilmezdi. Evet. Yani orada beni niye gideyim ben oraya derdi. Beni tanıyan yok, bilen yok. Yani mutlaka tanıyan bilen birine gidilir ve onda misafir olunurdu. Ancak mecbur kalan bir iş için giden kimse otellerde kalırdı. Pek çok şehirde mesela oteller benim çocukluğumda bile han şeklindeydi.
İşte kervansaraylar
eski hanlardan bozulmuş. Yani aşağılarda at bağlanan yerler artık at bağlanmadığı için odaya dönüştürülmüş. Avlusu var. Hancı bir kenarda yemek pişiriyor. Gidersen onun mutfağında derme çatma o gün ne pişirdiyse yeniyor. Bazen bir odada 2-3 kişi kalınıyor. Odalar sobalı. Size odun veriyor bir kucak. Sobanızı yakıyorsunuz. Veya bir hancı size bir çocuk veriyor. Çocuğa bahşiş veriyorsunuz. O sobanızı yakıyor. Eski, yani çok şehirde böyleydi. Anadolu'nun pek çok şehrinde hanlar böyleydi. Ki çok uzun bir zaman önce değil, daha yakın bir zaman önce. Bu işler 90'dan sonra değişti. 1990'dan sonra Turgut Özal zamanından itibaren Türkiye dışarıya açıldı. Ekonomisi zenginleşti. Çok şey değişti o zaman.
Gelin arttı.
Evet, biz çok kapalıydık. Yani 90'dan evvel Türkiye fevkalade içine kapalı bir cemiyet. Şimdi ben düşünüyorum, bazı şeyleri şaşırıyorum. Yani bu haberleşmenin artmasıyla falan oldu. Boza böyle bir içecekti. Evlerde yapılırdı. Fakat dışarıda yapılan da çoktu. Böyle büyük güğümlerde bunu yapan adamlar satarlardı bozayı.
Kendi evlerinde yapar mı?
Kendi evinde
satarlardı.
Yapardı. Bozacı akşamleyin havanın iyice kararmasından sonra boza çığlığıyla anladınız ki bozacı önünüzden geçiyor.
Kısa bir ara verelim, hemen arkasından tekrar buradayız. Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bozacıların kendine ait bir nidası var. Böyle bir de değişik sesleri var. Çok uzaktan bile duyabiliyorsunuz.
Tabii. Yani iş, hayatını zaten bağırarak kazananlardandır. Yani bozacının kış akşamında perdeleri indirmişsiniz. Evinize çekilmişsiniz. Sokakta kimse yok. Kar yağmış. Buz şimdiki gibi değil.
Tabii.
Yani o bozacıyı, karanlık sokaklar, sokak lambaları kendini zor aydınlatıyor. Bozacıyı nereden duyacaksınız? Boza akşam karanlığında başlar. Boza. Tabii mahallenin belli bozacıları vardır. Bozacının da belli alıcıları vardır. Bu alıcılar her akşam bozacıyı çağırır. Boza sesini duyduğu zaman. Zaten çoğu bilir boza sadece alacağını gelir. Hatta sizin de işaret ettiğiniz gibi daha önce kabını koyar, kapıya parasını da koyar, bozacı koyar. Müsait zamanda penceresini açar, bozasını alır. Kış gecelerinin nedense vazgeçilmeziydi boza. Her gün değilse de sık sık alınırdı. Çünkü boza pahalıydı. Şimdi de ucuz bir şey değil. Yani o her akşam boza içmek kolay değildi normal aileler için. O zaman paranın alım gücü daha fazlaydı.
Kalabalık ailelerden de bahsediyoruz. Yani efendim, aldığınız zaman...
Efendim en aşağı 4-5 kişi var evde. En aşağı...
Bu da 1,5-2 litre boza demek.
Bir bardak anca düşer. Bir de onun dibini sıyırırsınız. Zaten işin lezzeti orasındadır. Hatta su katarlardı. Kalabalıksa...
Muhallebi
gibi olur o. Biraz su katarlar, çoğaltırlardı. Onu su katmak zordur. Öyle hemen ayrılır o.
Tabii.
Suya karışmaz, zeytinyağı gibi.
İyice.
Epey bir çırpmak icap ediyor. Hem de tadı olmasın diye su katarlar. Onları da hatırlıyorum. Bu bizde İstanbul'da Vefa'nın Ankara'da Akman'ın bozası çok meşhurdu. Bunlar hakikaten lezzetli boza yaparlardı. Yani ne çok tatlı. Şimdi bazı yerlerde boza diye getiriyorlar. Boza değil o, bozaya benzeyen bir içecek. Evet. Tatlı. Çok tatlı olmayacak. Tamamen ekşi de olmayacak. Çok hafif bir ekşilik içinde. O da zaten bozanın içimi su gibi değildir. Boza muhallebi kıvamındadır malum. Hafifçe ağzınıza alacaksınız. Ağzınızı şöyle bir çarpacaksınız. O bozanın hali bütün ağzınızın çeperlerine, diş içinize yayılacak. Lezzetini almak için. Alamazsınız yoksa. Çünkü malum ağızda her dilin ve her yerin ayrı bir tat alma hususiyeti var. Boza çok karmaşık lezzeti olan bir içecek. Bir de çok çabuk bitmemesi
lazımdır.
Zaten yani
koca bir yudumla birlikte bardağın
bitebilir.
Evet.
Bitmemesi için zaten bardağın dibi kaşıkla sıyrılır. Ondan sonra da parmakla sıyrılır. Yani kaşığın almadığı yerlerde. Hem ziyan olması hem de doyamazsınız. Doyamazsınız. Böyle 3-4 bardak içme lüksünüz de yoktur. Bozacılara yakın giden gelenler günde bir bardak parasıyla boza içerler işte Vefa'da olsun başka yerlerde olsun. Bozacılar vardı. Bardakla boza verir. Evet. Bozanın böyle güğümlerle satılanları var. Çok fazla masrafı olmayan ama eziyetli. Hı hı. Yani yapılması eziyet.
Tutturmak kıvamlı.
Satılması eziyet. Ama masrafı yok. Onun için bozacı ondan geçinirdi. Hı hı. Boza satan adam.
Yani yeterince ailesinin geçimini sağlayacak kadar para kazanabilirdi.
Evet. Bir de tabii eskiden esnaf ahlakı emniyetli olduğu için bu kapıda satan adamlar tanınmış kimseler. Rastgele kimseden zaten bir şey alınmaz. Zaten rastgele kimse bir şey satmaz mahalle aralarında. Tanınmayan. Hı. Ben çocukken kalaycımız bile, çingene kalaycımız bile çok güvenilir bir kadındı. Herkes bilirdi onu. Hı hı. Yani tanınırdı. Ahbaplığı da vardı herkeste. Bir de onun başka bir hususiyeti vardı. O zaman bakır kap çoktu ben çocukken. Hı hı. Ne çıktı? Alüminyum kap çıktı. Bazıları rağbet etmedi ona alüminyum diye. Bazıları çok rağbet etti kolay pişiriyor diye. Ondan sonra ne çıktı? Ondan çelik tencereler çıktı. Fakat dibine tutuyordu. Şimdikiler gibi değildi. Sonra ne çıktı? Emayeler çıktı. Herkes emayeye düşüyor. Sonra teflon çıktı. Sonra tekrar şey. O zaman bakır tencere çok yaygındı. Yemekler bakır tencerede pişerdi. Et yemekleri güveçte pişerdi. Evler, şehir evleri için söylüyorum. Köyden bahsetmiyorum. Ve bakır tencere çok sık bakırı giderdi. Yenilenmesi gerekirdi. Kapıya kadar bakırcı gelirdi. Bu bakırcının bir hususiyeti de laf götürmesiydi. Hmm. Yani duydun mu filancalar şöyle
biraz olmuş. Biraz malzeme de getirdi beraberinde.
Evet. Bu bozacılar ciddi adamlardı. Bozacılardan bu kadar haber almazdınız da. Yani bozacılar.
Akşam saati evde erkekler de var yani.
Evet. Onun için bozacı da böyle ev gezer, bozasını akşamleyin bitirir. Hmm. Bozasını akşamleyin bitirir.
Zaten ertesi güne kalmayacak. Kalmaz. Şekerini kendileri katarlarmış
evet.
Bozacılar.
Onlar bozayı ya hususi yapar veya bozacıdan alıp usaresini, esasını onu şeker katarak kıvama getirip satarlar. Hmm. Bozacılığın şeysi budur. Hususi güğümleri vardır. Ben Gündüzleyin sırtında boza güğümüyle boza satan adam görmedim. Hı hı. Varsa bilmiyorum. Ama sahlep satan biliyorum, şerbet satan. Hı. Yazın şerbet, kışın sahlep satma çoktu. Sırtında güğüm adamın. Şimdi hı. İstanbul'da da var, başına bir fes getiriyorlar.
Nostaljik.
O zaman normal adamlardı bunlar. Normal adam sırtında kocaman bir güğüm, hoşumuza giderdi. Onun bir de çıngırağı olurdu. Eğince çıngır çıngır çıngır çıngır. Önünde bardakları dizili. Beyaz, tertemiz beyaz önlüğü var. Çarşıda olur onlar. Sokak aralarında olmaz. Çarşı çok gibi.
Kalabalık kimseleri. İnsan.
Evet, turşu suyu satanlar olurdu mesela. Kalabalık yerlerde bardakla. Onu da hatırlıyorum. Turşu suyu satanları hatırlıyorum. Şıra satanlar olurdu. Şerbet, şıra.
Şimdiki yok onlar değil mi?
Yok onların hiçbir. Macun satanların yok olduğu gibi onlar da yok oldular.
Hepsi
onlar,
nostaljik oldular. Böyle bir festival bir şey olacak evet, evet, da nostaljik evet.
Seyyar
şey.
Satıcı çoktu biz çocukken. Şehir evleri için söylüyorum. Yani modern şehirlerde çoktu. Düşünün ben çocukken halaç bile vardı. Halaç. Evlere gelir. Herkesin çünkü yün, pamuk döşeği, yorganı vardı.
İhtiyaçla ilgili şeyler. İhtiyaç.
Şimdi halacı bilen yok.
Ne yapacaksınız? Ne
soba bilen halacı? Yok. Geçen televizyonda küçük çocuklara soba sordular. Çocuklardan bir tanesi bildi sobanın ne olduğunu. Anneannesinde soba varmış. Kütahya'da mı, Afyon'da mı anneannesi varmış. Fakat o hiç yandığını görmemiş. Çünkü yazın gidiyorlarmış oraya.
Ha,
ben dedi, onun ama, yani biliyorum ısınmak için ama diyor çocuk. Yandığını hiç görmedim. Çocuklar düşünün. Şimdi en basit evlerde bile kalorifer var. Evet. Yani soba silindi. Boza öyleydi. Tabii bozanın içilmesi ayrı bir hadise. Su bardaklarında içilir boza. Konulması
arkadaşları var onun.
Konulması bir problemdir. Hani yemek koyan ya zalim olur ya mazlum olur hesabı. Çok usluplu koyacaksın. Çünkü boza su gibi değildir. Siz kıvamında koydum zannedersiniz ama son. O az olabilir, çok olabilir. Yandaki bardak az olur, bu çok olur. Ondan onu da aktaramazsınız. Kaşıkla aksarsanız olmaz. Dolayısıyla koyarken dikkat etmek lazım. Bunu hatırlıyorum, bu bir. İkincisi, boza iki şeye çok yakışır. Birisi tarçın. Hı hı. Mutlaka, yani istemeyenler olur ama mutlaka üzerine serpilir. Bir de leblebi.
Evet.
Bazısının içine atar leblebiyi. Ağzına gelsinler. Hı. Bazısı bir yandan atar, bir yandan.
Üstüne koyuyorlar mesela.
Üstüne koyarlar.
Ünlü bozacılar.
Yani bu iki şey bozanın vazgeçilmeziydi.
Neden? Mesela neden leblebiyle boza? Nasıl bir etkileşimi var?
Şimdi şöyle. Malumunuz bazı baharatlar bazı yiyeceklerle ittifak ve itilaf sağlamıştır. Mesela pirinç pilavına karabiber dökmek adettir. Hiç mesela kırmızı biber dökmek adet değildir. Çünkü hazmı zordur. Ama karabiber hazmı kolaylaştırır. Pirincin hazmı zor. Mesela sütün hazmı zordur. Bozanın hazmı zordur. Tarçın hazmı kolaylaştırır. Mesela bakliyat affedersiniz gaz yapar. Hı hı. Kimyon gaz alıcıdır. Ona kimyon dökülür. Her şeyin kendine göre bir uyuştuğu bir şey var. Yani boza ile tarçının uyuşması böyledir. Leblebinin buna ne faydası var? Sadece lezzet midir? Mutlaka sıhhi bir faydası olduğunu tahmin ediyorum.
Biz bu hafta yine salebi konuşamadık.
Konuşamadık. Sıra gelmedi inşallah.
Çok teşekkür ederim bu hafta için. Tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci'yi uğurluyoruz. Tekrar görüşmek üzere.